Ayrım 19, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 229. Geminin başına doğru yürüdü. Bulutlar biraz dağılmış, yıldızlar daha parlak görünmeye başlamıştı. Ortadaki gemici odasında yoktu Bay Pike. Üst güverteye bir gözcü dikilmişti. Göğün aydınlığında gözcünün silüetiyle onun hemen yanındaki Bay Pike'ın silüetini görebiliyordum. Uzun süre iki adama baktım durdum öyle. Kocamış ikinci kaptanın gözleri Elsinore'ı o Allah'ın belası kıyıdan ayıran homurtulu karanlıkları bir burgu gibi delip geçiyordu besbelli. Biliyordum bunu. Kıç üstü güvertesine döndüm sonra. Bay Mellier hala yatmadınız mı dedi bana. Yatacağım şimdi dedim. Hele biraz ayaz keseyim de öyle. O kadar buz tutuyorum ki yorgana sarılıp ısınmak gelsin içimden. Kıskanıyorum vallahi sizi. Tam bir deniz delisisiniz siz. Bir gün para babası olursam eğer ben de böyle bir yolculuk yapacağım işte. Bütün nöbetlerimi kameramda tutacağım. Allah canımı alsın ki. Güvertede olup bitenleri günü gününe bildiren bir Japon uşağım olacak benim de. Mutluluğun tadını çıkaracağım iyice. Uyumak için dönüp duracağım yatağın içinde. Başladık gülmeye ikimiz de. Kameramın yolunu tuttum sonra. Giderken bir göz attım harita odasına. Kaptan West uyuyordu hala. İlk duruşuyla şimdiki duruşu arasında gözle görülür bir ayrım yoktu. Ama geminin her sallanmasında yere düşmemek için sağa sola sallanıyordu vücudu. Aşağıda Margaret'in odasında lamba yanıktı hep. Genç kız başı geriye düşmüş uyuyordu mışıl mışıl. Yatağa giremeyecek kadar tedirgin bir halim olduğundan büyük salonun sobasında urbalarımı kuruttuktan sonra bir koltuğa gömülüp ufak ufak kestirdim. Kameraların oraya hiç inmemiş olan Bay Pike sabahın dördünde 4 saatlik nöbetini almıştı yine. Ben inleyerek uyandım. Güvertede pat küt bir şeyler oluyor. Bay Pike emirler yağdırıyordu sağa sola. Dışarı fırlar fırlamaz Bay Pike'ın bağırtıları geldi kulağıma. ''Rüzgara kır dümeni, kıç direğinin serenlerine yalla, kaydırın, kaydırın, canınıza okunmasını istemiyorsanız kımıldayın biraz be. Haydi iskelenin kollarından tutun sıkı sıkı, dediklerime uymazsanız kırarım yoksa kafanızı. Haydi diyorum, canlı canlı, canlı canlı.'' Kuzu kuzu koşuşup duruyorlardı gemiciler. Peki Kaptan West neredeydi? Bu kargaşalık, bu hayhuy içinde neden çın çın ötmüyordu sesi? Hemen harita odasına koşup kapısını açtım. Az önce uyuduğu kanepenin üstünde solgun bir yüzle oturuyor, tir tir titreyen elinde çizmelerinden birini tutuyordu. Kıç üstü güvertesine döndüm yine, hala bağırıp çağırıyordu Bay Pike. Söylenenlerden az buçuk anladığıma göre Elsinore mümkün mertebe çabuk rota değiştirecekti. Çok yavaş yürüyordu işler. Bay Pike çabuk tutun elinizi sallanmayın diye bağırıyor. Yelken fora dedim. Yoksa boylayacağız cehennemi salaklar. Gemiciler söylenenlere kulak veriyorlardı kuşkusuz. Düşte görsem inanmayacağım bir güçle asılıyorlardı halatlara çünkü. Suratları vahşi bir görünüş almıştı korkudan. Çoğunun üstünde pek bir şey yoktu. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yaşadıkları şu pis hayatı pis bir ölümün elinden kurtarabilecek bir adamın emirlerine körü körüne uyuyorlardı. Minnacık ince ince elleri olan aşçıyla bir eli felçli olan yelkenciyi de gördüm bu ara. Onlar da halat çekiyorlardı. Sandy Byers karnıyla oynamayı unutmuş, ilk kez o kalın aptallığından kurtularak 20 yaşındaki bir delikanlı gibi var gücüyle çalışıyordu. Tom Spink dümendeydi, yanına vardığımda bakmadı bile yüzüme. Bu sıra oradan oraya deli gibi uçuşan bulutların arasından bir ay ışığı belirdi. Gitgide büyüyen bu ay ışığının altında Tom Spink büyülenmiş gibi hep aynı noktaya bakan gözlerini sağa çeviriyordu yavaş yavaş. Ben de baktım o yana. Elsinore'ün kıçı bir su dağı üstünde birden yükseldiğinden şöyle 300 metre kadar uzakta üstleri karlı dik bir kıyı çarptı gözüme. Hışım gibi gidiyorduk kayalara doğru. Korkunç bir manzaraydı doğrusu. Derken ay yeniden girdi bulutlara. Kurşun rengi denizden başka bir şey göremez oldum. Elsinore almış başını gidiyordu. Bu sırada Bay Pike büyük yelkeni hemen fora etmesini emretti Bay Mellier'e. Yapılacak iş tehlikeli bir işti. Irın mırın eden bir hali vardı Bay Melayren. Dakikalar sayılıydı gel gelelim. Ya çarçabuk kirişi kırıp uzaklaşırdık ya da kayalara bindirir tuzla buz olurduk. Bay Pike yeniden, ''Duyuyor musunuz Bay Melayr?'' dedi. ''Büyük yelken fora'' dedim. ''Yoksa boylayacağız cehennemin dibine.'' Gemiciler bir anda koşuşup büyük yelkeni fora ettiler. Yelkenleri şişiren rüzgar bizi o saat karaya doğru sürüklemiş olsaydı bitikti işimiz. Tam tersine açığa attı bizi. Sıçraya sıçraya epey uzaklaştık öyle. Bay Pike kendisine yardım eden Tom Spink'le iki baş dümenciye ''Dümeni boş bırakın biraz'' diye bağırdı. ''Dibi boylayacağız yoksa. Allah belanızı versin he mi? Denizciliği denizde değil sığır çiftliğinde öğrenmişsiniz siz.'' Bu sıra harita odasının kapısı açıldı. Hepten unuttuğum Kaptan West göründü. İleri doğru birkaç adım attı. O kadar sallanıyordu ki düştü düşecekti sanki. Hemen yetişip tuttum kolundan. Dengesini bulur gibi olduysa da kafası göğsüne doğru düşüverdi birden. Cılız bir sesle, ''Esaslı mı? Esaslı bir denizcidir Bay Pike'' dedi. ''Şu yaptığı manevra az buz tehlikeli bir iş değildir hani. Neden diyeceksiniz? Nedeni şu, gemi yeterince dönmemişti çünkü. Ama başardı yine de. Dedim ya, dört dörtlük bir denizcidir o. Bay Parthöst, yardım eder misiniz odama dönmeme lütfen? Pek iyi hissetmiyorum kendimi.'' Koca demir kapı kaptanın arkasından kapanıvermişti. Geminin onca sallanmasına karşılık bütün gücümü kullanıp Bay West'i soktum odasına. Eliyle teşekkür edip kanepenin üstüne yattı upuzun. Bir şey isteyip istemediğini sorduğumda başıydı hayır dedi. Onu yalnız başına bırakıp kıç üstünde aldım soluğu hemen. Varır varmaz ileri doğru kale burcu gibi uzanmış koca bir kayalık ilişti gözüme. Bela burnuyla burun burunaydık artık. Onda bir falandı kurtulma şansımız. Ne onda biri? Dalgaların içinden yükselen bu kaya parçasına çarpmadan yakayı sıyırabilmez şansımız %1 falandı ancak. ''Bay Pike, yelkenler istinga!'' diye bağırıyordu. Bay Pike birden koşup Tom Spink'in elinden dümeni alırken bütün gemiciler yelkenleri istinga etmek için koşuşuyorlardı. İkinci kaptan öyle bir çevirdi ki dümeni, akıl hafsala almazdı yani. Kim ne derse desin fırtına büyük yelkeni alıp götürmeseydi bu sıra bütün çabalar boşa gidecekti. Köpükler içindeki o koca koca kayalıkların bir taş atımı uzağından geçmiştik. Yüreklerimiz ölüm korkusuyla dolmuş, soluğumuz kesilmişti. Direklerin üst serenlerinin kayalığa çarpmasına ramak kalmıştı neredeyse. Gözcü bu ara ''Denizde bir adam var!'' diye bağırdı. Vartayı atlatan Bay Pike dümeni bırakmıştı, kollarını havaya kaldırıp homurdandı. ''Kim bu andavallı?'' diye sordu Bay Melayre. ''Boni galiba. Bir naneye yaradığı yoktu zaten. Aman ne iyi olmuş, peşinden koşacak değiliz elbet.'' Kaptan West'in durumundan tasalanmış harita odasına koşmuştum yine. Doğrusu akıl almaz bir yanlışlık yapan Bay West, Elsinör'ü de bizi de mahvedecekti az kalsın. Uzanıp lombozların birinden baktım içeri. Yerde upuzun yatıyordu bizim samuray. Külçe gibi olmuş cansız bedeni gemi yalpaladıkça oraya buraya gidip geliyordu öyle. Margaret ne kadar güçlü görünmeye, ne kadar acısını belli etmemeye çalışsa da babasının ölümünden alt üst olmuştu. Yolculuğun ta başından bu yana babasının sağlığından duyduğu üzüntüyü hatırlattı bana. Yolculuğa çıkmışsa babası için çıkmıştı. Hastaydı babasının yüreği kuşkusuz. Ne ben, ne Bay Pike, ne de Bay Melayr, kaptanın o hepimizi bir anda mahvedecek trajik yanılgısıyla ilgili en ufak bir şey çıtlatmamıştık genç kıza. Kaptan West öğleden sonra saat 4'te denizci törelerine uygun biçimde suların içine bırakılır bırakılmaz geminin yönetimini Bay Pike aldı eline. İki bordadaki gemicileri de toplayıp güzel bir söylev çekti. Sözleri en kalın kafalıları bile uyaracak kadar iğneleyiciydi. Gemicilere özellikle artık yeni bir kaptanları olduğunu, bundan böyle herkesin ayağını denk almasını belirtti. Konuşmasını bitirirken hepsinin tembellikten semirdiğini, adeta mal mülk sahibi insanlar gibi gel keyfim gel yaşadıklarını söyledi. Ama şimdi ha babam çalışacaktı herkes, kaytaranların vay halineydi. Şöyle biraz kaçamak yapanın çekeceği vardı. Gemiciler kafalarını eğip sustular. Koca koca yumruklarını sıkıp onların üstüne doğru yürüyen, ağzına geleni söyleyen, suratı damar damar olmuş Bay Pike'tan çekiniyorlardı çünkü. Gerçek şuydu ki ellerinden geleni yapıyorlardı bu zavallılar. Rüzgar birden durmuştu. Çarşaf gibi denizde bir mantar gibi yüzüyordu Elsinore. Ara sıra şöyle bir esiveren rüzgar alıp götürüyordu bizi. Bay Mallayer nöbet tuttuğu bir öğleden sonra yanıma gelip kenara çekti beni. ''Yeni kumandanın yaptığı iş değil yani.'' dedi. ''Okundu canına gemicilerin, iflahları kesildi. Aklına geldiği gibi hakaret ettiği bu heriflerin gıkları çıkmıyor şimdi. Karşı marşı koymuyorlar, halleri yok çünkü. Bitmişler, mahvolmuşlar. Ama sürer mi bu böyle yolculuk bitinceye kadar? Kendi eski toprak olduğundan gençliğindeki gibi sanıyor her şeyi. Değişti oysa dünya. Nerede o eski denizcilik yasaları, nerede şimdikiler? Gemicilere onun yaptığı gibi Tanrı'nın günü kaba davranılmaz böyle. Bekleyelim azele. Haklı mıyım, haksız mıyım anlayacaksınız. Sert sert bu illallah dediğimiz herifleri karşınıza alıp size yakınmalarını, ah vah etmelerini kuzu kuzu dinliyorsunuz demek ki dedim. Aklıma gelmişti zaten. Bu yaptığınıza utanmazlık derler. Müsaadenizle sizin. Bay Mallayer'in o Hinoğlu Hin bakışını gizleyen ipek gibi yumuşak örtük kalkıvermişti birden. Katil gözleri şimşek şimşek çakmış bana doğru çevrilmişti. Ama bir anda toparlamasını bildi kendine. Bakışı yumuşadı, dudaklarına bir gülümseme kondu. Uysallıkla ''Hepimizin yararı için söylediğim bir sözü ters yorumladınız siz.'' dedi. ''Eğer bana kızdıysanız üzülüyorum gerçekten.'' ''Neyse söylememiş olayım ben o sözleri isterseniz. Ama şunu bilmiş olun ki ben de kaptan gibi görevine bağlı bir insanım. Yine söylüyorum işte, bugünün insanlarının beyni eskisinden daha iyi çalışıyor. Ben miyim bunun sorumlusu peki? Sonra tehlikeyi önceden görüp önlemek daha iyi değil mi?'' Başka şeylerden konuşmaya başladık giderek. Hornburnu'nun bize hediye ettiği Elsinore'deki gemicilerin hala cin min sanıp korktukları o üç yabancının bize yararlı olmak için ellerinden geleni yaptıklarında düşünce birliğine vardık. Bizimkilerle aynı dili konuşmadıklarından bozulmayacaklardı hiç değilse. Bazen güvertede görüyordum onları. Çivi gibi dikilmiş duruyorlar, dalgın gözlerle sonsuzluğu seyrediyorlardı sanki. Doğdukları o uzak ülkeleri, kendileri gibi yakut gözlü analarını, kum rengi saçları olan kardeşlerini, bacılarını düşünüyorlardı kuşkusuz. Her nöbetinde dümenin başına geçen Tom Spink'le dostça ilişkiler kuruyor, elimden geldiğince yüreklendirmeye çalışıyordum onu. Çünkü bu serin kanlı İngiliz her ne kadar denizlerde pişmiş falan da olsa adam akıllı dağıtmıştı kafayı. Gururu mururu bir yana bırakıp yüreğindeki korkuları olduğu gibi açığa vuruyor. Hornburnundan geçmek mi? Tövbe bundan sonra diye inliyordu. Daha önce yemin billah etmiştim geçmemeye. Ama tutacağım sözümü bu sefer. Tövbe geçmem artık Bay Parthos, tövbe. Başından geçen küçük bir şey anlattı bana. 4 yıl önce Nahoma gemisindeydim. 230 günde Liverpool'dan San Francisco'ya vardım tam. Evet evet, 230 günde. Çimento ile kreozot yüklüydük. Kreozot öyle istif etmeye gelecek bir şey değildir. İş açar insanın başına. Aylarca ha babam uğraştık hornu geçmeye. Nafileydi tabii. Kaptan dayanamayıp öldü. Yine burada denize attık onu. Derken yiyecekler suyunu çekti. Hepimiz iskorbüte yakalandık. Çoğumuz boyladı tahtalı köylü. Öyle bir cehennem azabıydı ki sorma. Gülerek dönüp dolaşıp yine geldiniz buraya dedim. Tom Spink birkaç dakika sessiz sedasız durup sonra yavaşça ''Deniz Bonney'in canına okuyacağına Dülger'in canına okusaya'' dedi. Anlayamadım önce ne demek istediğini. Sonra Dülger'in kafasına estiği gibi havayı güzelleştirip berbatlaştıran, zavallı gemicilere bir takım kötü oyunlar oynayan o finli herif olduğunu düşündüm. Sihirli bir değnek dünden bu yana her şeyi değiştirivermişti sanki. Kuvvetli bir doğu rüzgarını arkamıza almış, saatte 12 mil bir hızla batıya doğru yol alıyorduk. Dülger yok oluvermişti bu ara. İki olay arasındaki rastlantı gün gibi açıktı. Sabahleyin Vada üstümü başımı giymeme yardım ederken suratının mahkeme duvarına benzeyen görüntüsünden meraka kapılmıştım. Haberi o verdi. Dünden beri ortalıkta yoktu Dülger, kayıplara karışmıştı. Bay Pike'ın emriyle dört bir yan arandı gemide, kimse bulunamadı. Başına ne gelmiş olabilir diye sordu bana. Gemideki adamları öldürmüş, sonra da denize atmıştır dedi. Hepsi it kopuk çünkü, akıl fikir hak getire, köpek sürüsü, domuz sürüsü tam. Baş kamarota da sordum, aynı şeyleri söyledi, o da Vada gibi. Lamıcı mı yok öldürmüşlerdir dedi. Şöyle sürdürdü konuşmasını sonra. Var mı yok mu öldürmeyi düşünmek burada herkes. Bir gün beni de gebertmek isteyenler olmak elbet biliyorum. Ama görelim bakalım. Ben onların hakkından gelmek, korumak kendimi. Bunları derken yeleğini aralayıverdi şöyle. Bıçağına o saat el atabilmek için vücudunun sol yanına bir kayışla astığı bir kın çarptı gözüme. Kasapların et parçalamak için kullandığı o uzun bıçakları andıran bir bıçağın sapı kından dışarı çıkmıştı. Çinli o 60-70 santim uzunluğundaki korkunç bıçağı usul usul çektikten sonra nasıl keskin olduğunu bana göstermek için bir gazeteyi kurdela gibi dilim dilim doğradı. Acı, alaylı bir biçimde gülümseyerek, ''Minnacık pis bir sarıyım ben olsam olsam'' dedi. ''Etim ne budum ne?'' Ama gelememek onlar yanıma benim, sürtünememek. Tek ipucu yoktu işin aslını astarını öğrenmek için. Durgun, karlı bir geceydi. Dalga falan yoktu hiç. Kaza maza olması düşünülemezdi. Saat 8 sularında Bay Pike iki bordadaki gemicileri güvertede toplayıp kıç üstünden doğru bir bir sorguya çekti hepsini. Aldığı karşılık aynıydı hep. Bilmiyorum bir şey. Mulligan Jacob sırası geldiğinde her zamanki küstahlığını yaptı yine. ''Dülger mi dediniz?'' diye omurdandı. ''Ne yapmışım yani ona ben? Sanıyorum bu yarmayı tuttuğum gibi denize attığımı falan söyleyeceksiniz. Şurası gün gibi açık ki Allah'ın ayısı bir herifim ben. Boğa gibi güçlüyüm.'' Bay Pike'ın suratı bir anda taş gibi kesildiyse de üstünde çok durmayıp başkasına geçti. Manzara ilginçti gerçekten. İkinci kaptan hemen aşağısında toplanmış o duygusuz, içten pazarlıklı adamlara kurumlu kurumlu bir şeyler söylüyordu öyle. Durgun mu durgun bir havaydı, ince ince kar atıştırıyordu. Yelkenleri belli belirsiz oynayan Elsinor, karnını yumuşak yumuşak yalayan, uzun, iç çekişler gibi sesler çıkaran dalgaların üstünde habire yol alıyordu. Zayıflıktan tiridi çıkmış, ellerine eldiven, ayaklarına çizme giymiş gemiciler sağa sola sallanıyorlardı ölçülü biçimde. Yakut gözlü üç yabancı söylenenlerden bir şey anlamadan dalgın dalgın dinliyorlardı söylenenleri. Doğudan bir esinti çıktı bu sıra. İlk Bay Pike sezdi bunu. Şöyle bir ürperi verdiğini, belli belirsiz esen rüzgara doğru yanağını uzatıverdiğini gördüm o ara. Bay Pike dülgeri mülgeri unutmuş hemen işe koyulmaları için gemicilere emirler yağdırıyordu. Ne kadar yelken varsa direklerin en uçlarına kadar gerildi serenlere. Baş dümenci dümeni şöyle bir çevirir çevirmez batı yönündeki burna doğru koşmaya başladı Elsinor. Gözlerim zafer kazanmışçasına bana bakan Tom Spink'e kaydı bu sıra. Bu bakış öyle bir bakıştı ki her şeyi ne kadar da doğru gördüğünü söylüyordu onun. Olanlar onu haklı çıkarıyordu ayna gibi. Koca ayaklı dülger içindeki kötülüklerle birlikte nasıl olmuşsa gemiden atılmış, rüzgarda çıkmıştı işte böylece. Bay Pike şen şakrak kıç üstü güvertesinde dolaşıp duruyordu. Soğuğu moğuğu takmadığını göstermek için eldivenlerini fırlatıp atmış, keyifli keyifli avuçlarını ovuşturuyordu boyuna. Ne olduğunu anlayamadan bir şeyler mırıldanıyor, mutluluğundan suratını maymun gibi oynatıyordu öyle. Bazen gözleri geminin burnuna, hemen önünde çalışan adamlara çevriliyor, bazen de o güzel güzel esen rüzgarın geldiği karlı griliğe doğru kayıyordu. Birden bana doğru yürüyerek, Bay Parthos, ne diyorsunuz bakalım dedi. Bu sefer tamam artık, tamam. Ağzına geldiği gibi konuşuyor. Bana San Francisco'daki Fransız lokantalarında pişirilen yaban ördeğini anlata anlata bitiremiyordu. Ördeği çok kızgın bir fırına sokup 16 dakika kızartıyorsunuz. Bana kalırsa 14 dakika tutmalı fırında. Ördek öyle bir pişiyor ki yeme de yanında yat. Ağzının suyu akıyordu anlatırken. Öğleye doğru kar durmuş, rüzgar serin serin esmeye başlamıştı. Hızlandık birden. Buzlu suların içinde balıklara yem olan o yarma finne artık bizden çok uzaklardaydı. Saat 3'te rüzgar fırtına gibi esmeye başladı. Kudurmuşa dönen okyanusu yara yara ilerliyorduk. Doğudan gelen dalgalarla batıdan gelen dalgalar çarpışıyor, vahşi bir boğuşma içinde birbirlerini ezip geçiyorlardı. Bay Pike, Pruva ve Grand direklerinin gözde görünmez bir okçu tarafından bükülmeşe benzeyen serenlerine bakıyordu kendinden geçmişçesine. Serenler uçtu uçacak ya da kırıldı kırılacak gibi duruyorlardı. Bay Pike dalga geçtiğini söylüyordu. Ne olursa olsun santim yelken indirmeyecekti direklerden. Yemin billah ediyordu bunun için. Az daha yol aldıktan sonra yelkenlerin en kocaman olan o uçsuz bucaksız Crow Jack yelkenini taktırdı. Tanrı'ya da şeytana da meydan okuyor, sıkıysa parçalayın haydi bakalım diyordu. Barometre hala düşüyor dedi bana, diyecek yok buna doğrusu. Rüzgar ne kadar artarsa bakıtıya o kadar tez varırız. Gemiciler yarım saatte bir çifter çifter dümen nöbetine kaldırılıyor, iflahları kesiliyordu. Onca soğuğa karşılık tere batıyordu suratları. Akşama doğru doğuya doğru yol alan bizim çektiğimiz yığınla sıkıntıyı tersinden başlayarak çeken bir gemiye rastladık. Bay Pike gemiyi görür görmez başladı vahşiler gibi dans edip oynamaya. Tarihsiz geminin kıç üstünde belli belirsiz görülen muşamba giymiş bir takım insanlara alaylı alaylı selam verip dalga geçti öyle. O gece hem canımıza okundu hem de esaslı şeyler becerdik. Sabaha kadar yummadım gözümü. Elsinor'un sallanmasından büyük salondaki koca sopa yer değiştirmişti. Söndürüldü tabii. Bütün kameralarda gaz sobaları yakıldı. Ama benimki o kadar berbat bir koku çıkarıyordu ki söndürdüm hemen. Ertesi sabah Margaret de pek uyuyamadığını söyledi bana. Türlü düzensizlikler içinde geçen bu Allah'lık yolculuktan korktuğu falan yoktu gel gelelim. Bana yüreğindeki bir takım kuşkuları söyleyen Bay Melayer de öyleydi. Bizimki gibi yüklü bir gemiyi böyle götürmek akıl kârı değil hani diyordu. Elsinore yüksüz bir gemi değil ki, öyle olsa dilediğini yap. Tam bir kömür deposu bizimki. Direklerin kırıldığını düşün, ne olacak o zaman? Hepimiz yutarız vallahi hapı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 241.